Ayrım 33 Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier. Sayfa 439. 70. Bölüm Tamara'ya bir ziyaretçi geliyor. 1916 yılının yazıydı. Levon ile diğer Ermenilerin sınır dışı edilmesinin üstünden bir yıl, Frank müttefiklerin bir kış gecesinin karanlığında Gelibolu'dan sessizce çekip gitmelerinin üstünden yalnızca birkaç ay geçmişti. Kara Tavuk hala işgal garnizonuyla oradaydı. Ama Mehmetçik işçi taburundan amansız Toros dağlarında bir kanun kaçağı olarak tehlikeli bir hayat sürmek üzere kaçmıştı. Levon'la karısı ölülerin kemiklerinden oluşan ve Suriye çölüne uzanan yolda yorgunluktan, zulümden, açlıktan ve umutsuzluktan ölüyorlardı. Değişmeden kalmış pek az şey vardı. Eski bahçede işler, çocuklar, kadınlar, çok ihtiyar insanlar ve aktif askerlik hizmetinden sakat dönenler tarafından yapılıyordu. Kasaba halkının tamamı yarı aç yaşıyordu ve çoğu umutsuzdu. Çiftlik hayvanlarına asker kaçaklarından oluşan çeteler düzenli aralıkla el koyuyordu ve yakalanmanın cezası mutlak ve layığıyla olduğu halde komşusunun tarlasından hırsızlık yapanlar vardı. Deve kalmamıştı, Rüstem Bey'inkiler dışında at kalmamıştı ve birkaç keçiyle eşek dışında tüm hayvanlar çalınmıştı. Kasabanın görüntüsü kasabanın ekonomik ve ahlaki çöküşünün canlı kanıtıydı. Harabeye dönmüş sokaklar temizlenmiyor, parçalanmış pencere pervazlarından sarhoş açılarla kırık panjurlar sarkıyordu. Şen duvar badanaları ve ahşap boyaları soyulup dökülmeye başlayalı çok oluyordu. Artık yumuşak kalpli insanların iyicil ekmek kabuğu desteğinden yoksun kalan sokak köpekleri, sokaklarda ölmüş ve sokaklarda çürüyerek havayı Avrupa'nın biçimini kaybetmiş tarlalarındaki gibi doygun toprak ve yabani çiçek kokusunun yerini almış olan yaygın, tatlı ve zengin ölüm kokusuyla doldurmuştu. Gülerek ve kahkahalar atarak hep birlikte duvar üstünde oturan dizi dizi budalalar, deliliğin bütün keyfi ve engel tanımazlığı, açlığın verdiği keyifsizlikle kaçmış, şimdi aynı yerde paçavralar içinde oturuyorlardı. Artık ne kendilerini eğlendirmekteydiler ne de başkalarını. Açılan birkaç dükkanda satılacak hemen hemen hiçbir şey yoktu ve kimsede de alacak para bulunmuyordu. Hristiyanlara ait olanlardan bir kısmı yağmalanmıştı. Harikulade bir çeşitlilikle meydanı neredeyse geçilmez hale getiren o el tezgahları kullanılmamaktan ve bakımsızlıktan durdukları yerde bel vermekteydiler. Bugünlerde tatlı küçük kanaryaları kendisi ve ailesi tarafından çöplere geçirilip ocakta pişirilerek kemiklerine varana kadar yutulduğundan kuşçu Stamos artık oralarda değildi. Kalaycı Mehmet de hiç uğramıyordu. Zira artık uzak ve egzotik Cornwall ülkesinden kalay gelmiyordu. Ve zaten tencereler de içlerinde yemek pişirecek para olmadığından çok daha yavaş yıpranmaktaydı. Kırık burun Ali de ortada yoktu. Çünkü sürüsünün büyük kısmına eşkıya el koyduğundan satacak keçi sütü yoktu artık. Hala görkemli bir ağacın kovuğunda karısı ve 4 çocuğuyla birlikte yaşamakta olan kar getiren Ali, üstünden sular sızan çuvallarıyla meydandan geçmiyordu. Zira kimse de buza ayıracak birkaç kuruş bulunmuyordu. Jandarma hayvanları toplayıp götürme talebiyle geldiğinde, eşeğiyle birlikte dağlarda olmasından dolayı kendisini şanslı sayıyordu. Artık Drosula ile evlenmiş olan Gerasimos'la aynı ölçüde şanslıydı. Jandarma Hristiyan delikanlıları işçi taburlarına götürmek üzere geldiğinde o teknesiyle denize açılmıştı ve onu izleyen günlerde de belki geri gelirler diye kayığın yanında uyumaya başlamıştı. Şanslı olduğu günlerde ise kasabaya balık getirebiliyordu. Eskiden olduğundan daha zengin olan birkaç kişi de biraz da satın alacak bir şeyler olmadığından paraları birikip durmaktaydı. Artık kasabayı topları ve çizgili pantolonlarıyla güçlü kuvvetli adamlar da gelmiyordu. Cambazlar ve jonglörler de, Abdülhamit Hoca da artık ortada görünmemekteydi. Çünkü çoktan ölmeye başlamıştı ve çınar ağaçlarının gölgesinde yalnızca iki jandarma tavla oynamayı sürdürmekteydi. Yalnızca birkaç şey değişmeden kalmıştı. Leonidas daha zayıf ve daha aksi, geceleri bir zeytinyağı lambasının pis kokulu fitilinin yanı başında Yunanistan'ın Anadolu'ya doğru genişlemesini ve Megalo ideayı gerçekleştirmesini isteyenlerin yalnızca Anakara'daki Yudanlar olduğu doğrultusundaki uygunsuz kesin gerçeklik karşısında yılmadan yıkıcı politik makalelerini yazmayı sürdürüyor ve yazılarını Smirna'daki birkaç suç ortağına ısrarla gönderiyordu. Drosula'nın babası Konstantinos, kötümser ve yarı çılgın, diş ağrısının ızdırabını hala içerek savuşturmaktaydı ve hala herkes tarafından kınanmaktaydı. Şimdilerde iskeleti çıkmış ve iyice delirmiş olan küfürbaz, Allah'a ve temsilcilerine hala küfrediyordu. Köpek hala dalgın dalgın Likya mezarlarında yaşıyor, ara sıra da Selim'in müzevir papuçlarının kalıntılarını giyiyordu. Ve belli ki çekirgelerle besleniyordu. İskender hala çanak çömlek ile kuş düdük yapmaktaydı. Ve sülük toplayıcısı Muhammed hala leylek misali Leton Gölü'nün içinde dikilmekteydi. Zira sülükler Smirna'daki doktorlar tarafından hala talep ediliyordu. Leyla Hanım geceleri udunu hala çalıyor, kötü Yunancasıyla söylediği kederli ninniler damların üstünde yayılıyordu. Erkek hizmetkarların çoğu savaşa gitmiş olduğundan geçici olarak bir ev kadınına dönüşmüştü. Rüstem Bey'in dağlarda vurduğu birkaç bir şeyle veya pazarda bulabildikleriyle doğaçlama yemekler pişirmekteydi. Bu günlerde öteki kadınlar gibi o da yabani yeşillik toplamak için dışarıya çıkıyordu ve bu değişikliğin ona iyi geldiğini söylemek doğru olurdu. Bazen ellerinin kurumuş derisine, içine işlemiş olan kire ve bakımsız tırnaklarına bakıyor ve kendisiyle azıcık gurur bile duyuyordu. Keyifli olsa bile hayatını güzel şeyler ve aylaklıkla heba ettiği için suçlu hissetmiyordu artık kendisini. Ve savaş zamanlarının alışılmadık bir yığın güçlüğüne rağmen çoğu zaman iyi huyluluktan parlıyordu. Filoteyi hala yanında tutmaktaydı ve ikisi birlikte kendilerini korumak üzere eline eski usul bir tüfek almış, uyuşuk ve çok yaşlı bir ücretliyi de yanlarına katarak sık sık yabani yiyecekler toplamaya gidiyorlardı. Drosula'nın aksine Filoteyi zamanında evlenememişti ve şimdi İbrahim'in cepheden geri dönmesini bekliyordu. Birkaç aydır hiç haber yoktu ve eğer Leyla Hanım'ın neşeli dostluğu olmasa sürekli korku ve endişe yüzünden çok daha fazla acı çekerdi. Geceleri eski bahçede bülbüller uykusu hafif olanları hala tedirgin ederek uyanık tutuyorlardı. Yine böyle kuşların damgasını vurduğu bir gece kasabanın en iyi mahallesinin zengince evlerinden birinden bir şekil sessizce dışarı kaydı ve kararmış sokaklarda kayboldu. Kara bir cübbeye öyle sıkı sarılmıştı ki neredeyse görünmez bir haldeydi ve kendini bilerek gizlediği belli oluyordu. Karanlığa gözlerini alıştırmak için bir süre sessizce durduktan sonra fırladı. Ara sıra kaldırım taşlarının arasındaki kayalara takılıp tökezliyor ve duvarla yol arasında bitmiş olan incir yapraklarına değerek geçiyordu. Karanlıkta bile nereye gittiğini bildiği belliydi ve tavrında büyük bir amacı olduğunu ele veren bir şey vardı. Eskiden Ermenilerin oturduğu birkaç evi ve iki minaresi sessiz çeşmesiyle camiyi geçti. Meydanı tatlı ve sevecen Aya Luka Meryem'i ikonasıyla Aya Nikola Kilisesi'ni açtı. Kirişlerinde bir baykuşun tünediği aşağı kilisenin ve Hristiyan ölülerinin şarapla yıkanmış kemiklerinin muhafaza edildiği kemikliğin yanından geçti. Sokağın keskin bir köşe yaparak döndüğü ve en sonunda bir başına duran düz çatılı, fasadı sarmaşık gülü kaplı ve pencereleri karanlık iç mekanları gizleyen kafesli eve vardı. Baş hizasında dökme demirden küçük bir ızgara bulunan ağır kapıyı tıklattı. Kapı birdenbire gıcırdayarak açıldı ve açılmasıyla dışarıya ağır bir tütün ve esmer amber, tütsü, limon yağı, misk ve paçuli kokusu taştı. Sürme çekilmiş bir çift hüzünlü gri göz dışarı baktı. ''Hoş geldiniz'' dedi alçak bir ses. ''Ne istiyordunuz?'' Ayakta durabilmek için bir elini kapıya yaslayan ve yüreğindeki korkutucu gümbürtüyü görmezden gelmeye çalışan yabancı, sempatik gri gözlere yalvarırcasına baktı. ''Tamara Hanım'ı görmeye gelmişim.'' diye fısıldadı. Genel ev kadını iç geçirdi ve yabancıyı içeri almak için sürgüyü çekti. Daha önce buraya hiç gelmemişti ve dışarının koyu karanlığından geldiği halde ilk başta içerideki koyu pembe ışığı fazlasıyla kısık buldu. Saygın günlerinde selamlık olması gereken ama şimdi kordonlara asılı büyük kilimler sayesinde odacıklara bölünmüş bir odadaydı. Odacıkların çoğunda minderler, bazılarında da divanlar vardı. Odacıkların çoğunda salınan incecik şeyler giymiş, yüzleri doğal olmayacak kadar beyaz, dudakları kalın kalın koyu kırmızı boyalı ve gözleri iri daireler halinde sürmeli kadın figürlerini zar zor ayırt edebiliyordu. Kadınlardan bazısı beceriksizce şehvete gelme taklitleriyle ''Gelin bana, aslanım bana gelin, bana gelin, ben olayım aslanım'' diyerek el kol işaretleri yapıyor ve diğerleri varlığından belki haberdar belki değil, gözleri kocaman ve boş, nargilelerinden derin nefesler alıp hem derin hem de melankolik gibi görünen bir zevkle dumanı ağızlarından püskürtüyorlardı. Adam... ''Burada bunlardan bu kadar çok olduğunu bilmiyordum.'' dedi kendisine. Hala eşlik etmekte olan kapıcı kadına. ''Eh, daha önce buraya hiç gelmemiştiniz ki.'' diye yumuşak bir cevap geldi. Geri planda doğum yapan bir kadının ıstıraplı sesi, bir başka kadının hıçkırık sesi ve gürültüyle orgazma ulaşan bir adamın sesi duyuluyordu. O çılgın sesle ziyaretçinin kulağına kırık burun Ali'ninkiymiş gibi gelmişti. Tamara Hanım eskiden harem olması gereken bölümde asılı halılardan, minderlerden ve bir divandan oluşan ötekilere benzer küçük bir odacıktaydı. Divanın üstünde zamandan kopmuş, elleri dizlerinin arasında başı öne eğik hareketsizce oturmaktaydı. Adam yıllardan beri görmemiş olmasına karşılık onu derhal tanıdı. Belki dış hatlarından veya belki de havasından. ''Tamara'' dedi ve kapıcı kadın sessizce ayrılıp gitti. Tamara başını kaldırıp gördüğüne inanamayarak baktı. Adam cübbesini çıkartıp yerdeki minderlerden birinin yanına bırakmadan önce kolunda katladı. Bildik gümüş saplı tabancaları ve yatağını ile kuşağını gördü Tamara. Daha zayıf ve daha yaşlıydı adam ama eskisine nazaran daha az gururlu ve daha çok sevecen bakan gözleri hariç pek az değişmişti. Tamara sonunda "Sizsiniz," dedi. "Benim." "Neden?" Şaşkınca bir el hareketi yaptı. Gelmek zorundaydım. Sağ elinin boğumuyla göğsüne vurdu ve dedi ki, ''Buradaydı, bir çağrı gibi. Yıllarca duymazdan geldim ama nihayet dinledim. Ve işte gördüğünüz gibi sonunda geldim.'' Tamara sessizce ağlamaya başladı. Yanaklarından inen gözyaşları artık kucağında titremekte olan ellerine sıçrıyordu. ''Geldiniz.'' dedi. Rüstem Bey, gelmek zorundaydım dedi. Arzu ederseniz buyurun oturun dedi Tamara ve Rüstem Bey divanın öteki ucuna oturdu. Tamara elleriyle yüzünü kapatarak daha yüksek sesle ağlamaya başladı. Omuzları hıçkırdıkça inip kalkıyor, küçük çığlıkları Rüstem Bey'e kamçılanan bir enciyi hatırlatıyordu. Yapacak veya söyleyecek hiçbir şey bulamıyor, Tamara'nın gözyaşları parmaklarının arasından fışkırıp, ellerinin tersinden döküldükçe endişeli bir dikkatle izliyordu. Tamara uzun bir aradan sonra sustu, ellerini yüzünden çekti ve solgun solgun gülümsedi. ''Özür dilerim.'' dedi. ''Kadınların gözyaşlarıdır bunlar.'' ''Yalnızca bir kadının gözyaşları değil bunlar.'' dedi sessizce Rüstem Bey. ''Bunlar sizin gözyaşlarınız.'' ''İş gözyaşına geldiğinde çok zenginimdir.'' dedi Tamara Hanım. Ama sesinde acılığın zerresi yoktu. ''Ne kadar dökersem dökeyim daima fazlası vardır ve hiç eksiğini hissetmem. Gözyaşım kadar sikkem olaydı dünyayı şeytandan satın alabilirdim.'' ''Gözyaşlarınız için özür diliyorum.'' dedi Rüstem Bey ağırbaşlı bir tavırla. Gözlerini hafifçe silip ona baktı Tamara. ''Siz iyi misiniz?'' ''Çok iyiyim.'' diye cevap verdi. ''Zayıflamış görünüyorsunuz.'' ''Fazla talim yapıyorum. Dışarıda avlanarak çok vakit geçiriyorum. Her seferinde günlerce kalmacasına. Aksi takdirde yiyecek bir şey bulmak mümkün olmayacak.''
''Sizin için bile mi?''
''Evet, bizim için bile.''
''Öteki kuşları cezbeden ve sizin onlara ateş etmenizi sağlayan ehlileşmiş kekliğiniz duruyor mu hala?''
''Evet, hala bir kekliğim var.''
O kekliği sevmiştim, çok güzeldi ve bazen gülünç oyunlar oynardı. Bazı adamlar hanımlarını ve kızlarını küçük kekliğim diye seviyorlar. Bunu biliyor muydunuz? Başını öne eğdi Rüstem. Bir keresinde babamın anneme öyle dediğini duymuştum. Etrafta kimsenin olmadığını düşündüğü bir anda. Çok şaşırmıştım. Benim bildiğim kadarıyla çok sert adamdı. Uzun bir ara oldu ve sonra Rüstem Bey sordu. Yeterince yiyeceğiniz var mı? Tamara dosdoğru gözlerinin içine baktı onun ve başını salladı. Hayır, hepimiz açlıktan ölüyoruz. Delikanlılar artık yok, ihtiyarlarda da para yok. İçimizden bazıları krampları ve baygınlık hissini bastırsın diye haşhaş kullanıyorlar. Bu ağır koku o mu? Tamara başını eğdi. Evet. Ama siz kullanmıyorsunuz. Onlar bunu çoğunlukla unutmak için yapıyorlar. Ben unutmak istemiyorum, hatırlamak istiyorum. Ve zaten ya öldürüyor bu iş onları ya da delirtiyor. Çarpık bir gülümsemeyle güldü ve yalnızca kendi kendine konuşur, durmadan tekrarladığı eski bir düşünceyi yineler gibi devam etti. Ama zaten buradan da ancak böyle ayrılıyorsunuz zannederim. Ya tımarhaneye giderek ya da toprağa girerek. Ben de haşhaş içebilirdim pekala ama içmiyorum işte. Ben toprağa vaktim geldiğinde gireceğim ve çok gecikmeyeceğime de eminim. Size yiyecek getirebilirim dedi Rüstem. Neden yapacakmışsınız ki bunu? İçimden öyle geliyor, hepsi bu. Yiyeceğim olsun isterim dedi Tamara. Hepinizin açlıktan ölmek üzere olduğunuzu duydum dedi Rüstem. Size bunu getirdim. Kuşağından bir beze sarılı bir paket çıkardı. Paketi Tamara'ya uzattı, Tamara da aldı. Siz gittikten sonra yerim dedi. İçinde bir sürü güzel şey var. Bana bunu vermek size benim bunu almamın bana verdiği kadar iyi gelsin dedi Tamara Hanım resmi bir tavırla. Uzun bir aradan sonra da dedi ki, bazen Leyla Hanım'dan size ilişkin haberleri alıyordum. Bana da sizinle ilgili haberleri veriyor dedi Rüstem Bey. Hasta olduğunuzu söylemişti. Saygıdeğer kadınlar hamamda onunla oturmuyorlar ve bu yüzden o da gelip bizimle oturuyor dedi Tamara küçümsemeyle. O kadınlardan nefret ediyorum. Eğer ben onlardan biriyle evli bir adam olsaydım açık denize doğru yürür ve boğulurdum. Yabani vişne kadar ekşi, meşin gibi kuru hepsi de ve yürekleriyle göbekleri mezar tozu ile cam kırığı dolu. Leyla Hanım'ın yalnızca bir odalık olduğunu söylüyorlar ve bu yüzden onun yanına oturmuyorlar. Leyla Hanım'ın şikayetlerini işitmiştim dedi Rüstem Bey. Tamara biz de işittik diye cevap vermek istedi ama Leyla'nın hatırına kendisini tuttu. Leyla Hanım'dan çocuk doğurmuş olduğunuzu duydum dedi Rüstem Bey sesinde belirgin bir acıyla. Hepsi de öldü. 4 çocuğum oldu ama şimdi hepsi ölü. Onları köpeğin yaşadığı yerde Ermiş'in tekkesi yakınlarında bir yere taşların altına gömdüm. Bundan sonra olacağını sanmam. Sustu ve birdenbire sordu. Niye boşamadınız beni? Rüstem Bey sorunun bu kadar doğrudan sorulması karşısında şaşıp kalmıştı. Ve soruyu zihninde tartarken suratına astı. Sonunda izah edemeyeceğim bir şey adına. Belki izah edebilirdim de birçok insana bu izahat pek mantıklı gelmezdi dedi. Biraz yukarıdan aldı. Bu konuları kimseyle konuşmuyorum. Bu tür konuşmalara alışkın değilim. Sizi gördüğüme sevindim diye cevap verdi Tamara. Yine de anlatmaya çalışın. Sizi Selim'le yakaladığım günü hatırlıyor musunuz? Sonra onu öldürmüştüm. Sizi taşlanmanız için dışarıya sürüklemiştim ve insanlar da sizi taşlamaya başlamışlardı. Beni dışarıya saçımdan sürdünüz. Meydanda bana saldırdıklarında ve öldürmeye başladıklarında arkanızı döndünüz. Elleriniz kanıyordu, üstünüzde Selim'in kanı vardı. Ve sizin kanınızda, onun kanı da bana bulaşmıştı. Onlar bana saldırırlarken ben sizin kanınızla onun kanının benimkine karıştığını düşünüyordum. Bunu yaptım çünkü doğru yaptığımı düşünüyordum. Şerefim adına bu gerekliydi. Yalnızca doğru yaptığımı düşünmüyordum. Doğru olduğunu biliyordum da. Kur'an-ı Kerim'de zina yapanların taşlanacağı yazılı. Adet böyle ve şeriat da. Doğru yaptığımı biliyordum. Yaptım. Çünkü ne yapılacağı konusunda kuşku yoktu. Ama daha o zaman bile o belirsizlik fazlasıyla belirsizdi. Size sırtımı döndüğümde ayağa kalkıp etrafınızı saran o haşeratı kırbaçlayarak uzaklaştırmaktan beni alıkoyan yalnızca utançtı. Keşke sizi dışarıya sürüklemeseydim diye düşünüyordum. Adalete ve intikama yönelik özlemim, sizi kurtarmaya ve uzağa kaçırmaya yönelik özlemime göre hafif kalıyordu. Öç ağzımda bakır ve sirke tadı bırakmıştı. Bütün tatlılığı, bütün doyumu kaybolup gitmişti. Beni durduran yalnızca utançtı. Ve sonra Abdülhamit Hoca varıp da sizi kurtardığında ferahlayan yüreğim şarkı söylemeye başladı. Aynı anda hakça intikamımı engellediği için onu öldürebileceğim halde. Eğer onu öldürmüş olsaydım kimse beni suçlu bulmazdı. Abdülhamit Hoca'nın mekanı kesinlikle cennet olacak dedi Tamara Hanım yumuşak yumuşak. Sizi boşamadım çünkü yeterince utanç acısı çekmiştiniz. Bundan daha az utanç verici olur dedi Tamara Hanım elini küçük bir dalgalanmasıyla çevresini işaret ederek. Bununla kıyaslandığında boşanmak beni utandırır mıydı sanıyorsunuz? Hafifçe suçlu bir tavırla baktı Rüstem Bey. Acı çekiyordum dedi. Sizin çektiğiniz acı okyanusla kıyaslanan çiğ tanesi gibi. Bazen çiğ tanesi kendini okyanus sanır. Sanırsa yanılır. Abdülhamit Hoca'ya gittim. Bu konuda sık sık konuştuk onunla. Ruhumda bir kararsızlık olup olmadığını sordu bana. Çünkü doğru bir adam açısından bu yanlış yaptığının belirtisi. Siz ne dediniz? Ruhumda feci bir kararsızlık hissettiğimi söyledim. Hissediyor musunuz? Herkesin hakkımdaki fikri lehte olduğu halde size yapılanlardan ve kendi yaptığım yüzünden ruhumda hep feci bir kararsızlık hissettim. Bu kararsızlık yüzünden boşamadım sizi. Büyük bir skandal oldu ve hala da sürdüğü halde. Hala benim karımsınız ve öldüğünüzde de benim karım olacaksınız. Kefen paranızı ben vereceğim. Mezarınız ile lale biçimindeki mezar taşınızı ben alacağım. Eğer benden önce ölürseniz, belki hiçbir şey değil bu, ama ruhumdaki kararsızlığı azaltıyor. Eğer beni boşamazsanız Leyla Hanım'la evlenemezsiniz. Bir adam birden çok hanım alabilir. Peygamberin kaç hanımı varmış? Ama siz modern bir adamsınız. Siz Smyrnalılar gibisiniz. Frank kıyafetleri giymekten hoşlanırsınız ve ancak tek bir hanım alırsınız. Evet, ben yalnızca bir tek hanım alırım. Leyla Hanım ne olacak? Leyla Hanım bir gözle evlenmek isteyebilir ama ayağı bir dala bağlanmış oturup öten bir kuşa benzer. O zaman ve sonunda kendi tüylerini yolup ölene kadar kanını akıtır. Kötü bir eş olur ama iyi bir odalıktır. Eğer onu karım yapsaydım bir köpeği bağlayıp belemesini ve süt vermesini beklemek gibi bir şey olurdu. Eşiniz olmak istiyor biliyorum. Onu yanlış yargılıyorsunuz. Ve eğer onunla evlenmezseniz ve benimle evli kalmayı sürdürürseniz onunla yattığınız zaman siz de zina yapıyor sayılırsınız. İstihza ile güldü Rüstem Bey. O zaman benim de meydanda güruh tarafından taşlanmam gerekirdi kuşkusuz. Siz asla taşlanmazdınız. Siz benim gibi taşlaması kolay genç bir kadın değilsiniz. Siz bir aslansınız ve güruh köpekler gibidir. Bir kükrediniz mi hepsi dağılır gider. Rüstem Bey gülümsedi. Çok değişmişsiniz. Bir zamanlar benimle böyle konuşamayacak kadar çekingen ve itaatkardınız. Şimdi doğrudan bana hitap ediyorsunuz Leyla Hanım gibi. Bir kadın için alışılmamış bir şey bu. Tamara başını hafifçe kaldırıp öfkesini belli etti biraz. Ben yerimi biliyordum. Benden beklenenin ne olduğunu biliyordum. Ben o zamanlar saygındım. Leyla Hanım ile ben saygın değiliz ve bu yüzden ne görüyorsak onu söyleriz. Sanki sonradan düşünmüş gibi, sanki daha önceki bir düşünce katarına dönüyormuş gibi bir ekleme yaptı Rüstem Bey. Benim bir tek karım var. Ben eş olarak işe yaramam. Rüstem Bey cesaretini topladı ve niyetlendiğinden daha doğrudan, Tamara Hanım, sizinle yine yatmak istiyorum dedi. Tamara şaşkın şaşkın ona bakarak tekrarladı. Benimle tekrar yatmak mı? Evet. Benim olduğum şeyin üstüne mi? Olanların üstüne mi? Ermeni Levon'un kurtardığınızı duyduğum kızlarına ne oldu ki? Çok güzel değiller mi? Leyla Hanım'a ne oldu? İyi bir metres değil mi? Ermeni'nin kızları çok güzeller ama benim korumam altındadır onlar. Onları şerefsizlikten kurtardım ben ve dolayısıyla şimdi şereflerini kendim kirletemem. Tıpkı sizin bana ilk geldiğinizdeki halinize benziyorlar. Korku içindeler, mutsuzlar ve şaşkınlar. Bu yüzden onları kanatlarımın altına almış bulunuyorum. Leyla Hanım'a gelince kendisi çok iyidir. Ama zaman geçmiştir ve artık onunla kendimi kaybedemez oldum. Zihnimde her zaman bir şüphe vardı ve zevki hala fazlasıyla yüksektir. Ama bu alıştığım sarhoşluk değil. Benim dostum haline gelmiştir ve birlikte yaşıyoruz. Çünkü birlikte yaşamak pek hoştur ve birbirine dolanmış iki asmadalı gibi olduk. Ama buna rağmen kendimi yalnız hissetmeye başlamış bulunuyorum. Çok uzun zamandır böyle hissetmemiştim. O bunu uzaklaştırmıştı ama yine geri geldi. Ne olursa olsun onunla olmak çok güzel olsa gerek diye konuştu Tamara. Çok güzel. Onu bulmak için İstanbul'a gittiğimde önce bir camiye gittiğimi hatırlıyorum ve bir cuma sabahıydı. Tesbihimin tanelerini çektim ve Allah'a bir vaatte bulundum. Allah'a vaat mi? Evet, bütün istediklerimi yerine getirecek bir kadın bulursam eğer, onun için bir cami yaptıracağımı vaat ettim. Eh, Franklerle savaş başlayıp da delikanlılar uzaklara gönderildiğinde camiye yeni başlamıştım. Ve dolayısıyla cami temeli için kazılmış hendeklerden ibaret. Ve bunlar da yeşillikle, toprak parçalarıyla ağır ağır doluyorlar. Allah camisini istemiyor demek ki dedi Tamara. Tuhaf olan şu ki o vaatte bulunduğum anda vaadimi boşluğa yaptığım ve kimsenin beni dinlemediği hissine kapılmıştım. Yine de inşaata başladım çünkü vaat etmiştim bir kere. Kaşlarını kaldırarak iç geçirdi. Çocuk doğuran kadının çığlıkları aniden dindi ve bunu bir bebek ağlamasının izlemesini beklediler. Ama hiç ses gelmedi. Ölü bir tane daha dedi Tamara. ''Sizi hiç unutmadım.'' diye bağırdı aniden Rüstem Bey. ''Daima aklımdaydınız. Uzak bir tepeden bana el sallayan biri gibiydiniz. Bağıran ama sesini ancak bir süre geçtikten sonra tanıyabildiğim biri. Benimle olduğunuz kısacık süre içinde içime bir tohum ektiniz ve o tohum çoğu zaman ben farkında bile olmasam büyümeyi sürdürdü. Ve şimdi anladım ki o tohum da benim sarmaşığıma sarılmış bir sarmaşıktır. Sizi özledim ve sizinle tekrar yatmak istiyorum.'' Şey olsa bile. Fahişe olmuş olsam bile mi? Hayır. Yeteneksiz olduğum ve eğlendirici olmadığım halde bile mi? Rüstem Bey'in cevap vermemesi tamamen bunu kastettiğini gösteriyordu. Ve Tamara dedi ki, ben hala yeteneksizim ve hiç eğlendirici değilim. Rızkımı kazanmak için öyleymişim gibi yapmam gerektiği halde bunu asla yapmadım. Bu fakir fahişelerin en fakiri benim. Bazen insan eğlenceden fazla bir şeyler istiyor. Bizim aramızda bir şeyler kopmuş oldu. Sanki yere düşüp iki parçaya ayrılmış bir çömlek gibiyiz. Bazen eğer o parçaları fırlatıp atmamışsanız, ikisini alır bir araya getirirsiniz ve birbirine nasıl da uyduğunu görürsünüz. Kayıp küçük parçalar olup olmadığını bakarsınız ve kalbiniz o iki parçanın tekrar birleşmesini ister. Bazen Leyla Hanım'la yatarken karanlıkta onun yüzünü görüyorum ve zihnim onun yüzüyle bedeni yerine sizinkini koyuyor. Bu da bir çeşit sadakatsizlik dedi Tamara. Ama kimse sizi bu yüzden de taşlayamaz herhalde. Aşağıya ellerine doğru baktı. Sanki kendi elleri değilmiş gibi ve parmaklarının sinirle kıvrılmasını izledi. Başını kaldırdığında yanakları yine gözyaşları içindeydi. Sizinle yatamam. Çok fazla hastalığım var benim. Hastalık mı? Hastalık, evet. Bebeklerim o yüzden öldüler. Eğer sizinle yatarsam siz de hastalanırsınız ve hastalığı Leyla Hanım'a da geçirirsiniz. Tıpkı buradaki fahişelerin çoğu gibi siz de delirirsiniz ve benim gibi ikiniz de çok erken ölürsünüz. Bu nedenle ben yalnızca değersiz insanlarla yatarım. O halde benim değersiz biri olduğumu düşünmemektesiniz. Sizin hakkınızda birçok şey düşündüm ben ama bir kere bile değersiz olduğunuzu düşünmedim. Ben değersizleştim, o zaman değersizlerle yatabilirim. Onların değersizliği ve benim değersizliğim bana bu izni veriyor ve yaptığıma mazeret buluyor. Ben bir keresinde sizin değersiz olduğunuzu düşünmüştüm dedi Rüstem Bey. Ama o zaman bile değersiz olduğunuza inanmamıştım. Ve şimdi düşündüğümde yanıldığımı anlıyorum. Ortak düşünce böyle olduğu için düşünmüştüm. Ama buramdan gelmemişti. Sağ elinin boğumuyla bir kere daha vurdu göğsüne. Konuyu değiştirdi. Bu hastalıklar tedavi edilebilir mi? Ermeni Levon uzaklara gönderildiği için artık aktar yok ve iyilik olsun diye bize bakan doktor da Ermeniydi. Ya sizi Smirne'ye götürsem, orada sizi tedavi edebilecek doktorlar olsa gerek. Tedavi yok veya kimsenin bildiği bir tedavisi yok. Size önerilen tedaviler de hastalık kadar hasta ediyor insanı ve hiçbirinin bir işe yaramadığını zannediyorum. Sizi tedavi olasınız diye Smirne'ye yollamak isterdim. Tamara Hanım büyük bir sükûnetle, ben yakında öleceğim için mutluyum. Bu hayat yalnızca ölümün selamlığı ve ben bundan hiç zevk almıyorum. Tedavi olsaydım bile mutlu olmazdım ve yine ölmeyi beklerdim dedi ve üstelik diye devam etti. Buradaki bu zavallı kadınlar benim dostlarımdı. İyi kötü bakıyoruz birbirimize. Bu kadınlar ya boşanmıştır, ya duldur, ya şerefiyle oynanmıştır ve onları bebeklerimin yanına gömülme sıram gelene kadar kız kardeşlerim ve analarım olarak tutmaktan hoşnutum. Yine de Smirne'ye bir daha gittiğimde doktorlardan soruşturacağım. Soruşturabilirsiniz dedi Tamara. Rüstem Bey gidiyormuş gibi ayağa kalktı ve tekrar geniş kara cübbesine sarınmaya başladı. Eğer hasta olmamış olsaydınız ve sizden isteseydim, benimle tekrar yatar mıydınız? Ona bütün samimiyetiyle baktı Tamara. Evet aslanım, yapardım ve sonradan yine ağlardım ve belki de artık hiç susmazdım. Rüstem Bey Tamara Hanım'a yaklaştı ve kutsar gibi başını iki elinin arasına aldı. Başı biraz geriye itmeye çabaladı. Bırakın da yüzünüze bir kere daha bakayım. Bırakın da gençken bana öyle kederli kederli bakan gözlerinize bakayım. Tamara kendini çekerek uzaklaştı. Bana bakmayın, buradaki ışıklar neden bu kadar sönük zannediyorsunuz siz? Eğer bana bakarsanız hastalıkları ve lanetlenmiş olduğumu göreceksiniz. Bir daha beni düşünemeyeceksiniz. Başını öne eğip ellerini yüzüne kapadı ve Rüstem Bey'e direnmek için omuz adalelerini sıktı. Rüstem Bey geri çekildi ve elleri iki yanına düştü. Size getirebildikçe yiyecek ve para getireceğim. Buraya geldiğinizi Leyla Hanım'a söyleyecek misiniz? Hayır. Tamara başını olumlu anlamda eğdi. Rüstem Bey sanki görüşmeyi biraz hafifletmek ve vedalaşmayı kolaylaştırmak ister gibi dedi ki, beni içeri alan kadın çok acayip. Çirkin bir tarzda, bir hayli güzel, sesi de alçak ve uzun boylu, elleri de tıpkı erkek eli. İstanbul'da da bir kere böyle bir kadına rastlamıştım. Beni tedirgin eden bir tarafı var. Tamara onun bu masumiyeti karşısında gülümsedi. Hadımdır o dedi. Bazı erkekler özellikle onu görmeye gelirler. Rüstem Bey gittikten sonra Tamara paketi açtı. Zeytin, peynir, ekmek ve haşlanmış tavuk buldu içinde. Ayrıca altın sikkelerden yapılmış bir çift küpe ile de bir altın işlemeli terlik ki bunun evliliklerinin ilk aylarında Smirna'dan kendisine getirmiş ve kendisinin nezaketle ama sevinç veya minnet duymaksızın kabul etmiş olduğu hediye olduğunu hatırladı. Bu işlemeli terlikleri bir ziyaretçisi olduğunu sansın diye kapısının önüne bırakma alışkanlığında olduğunu da hatırladı.